Efendim merhaba, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Hepinizi en güzelin selamıyla selamlayarak programımıza başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta değerli Okay Tiryakioğlu öyle bir yerde kaldı ki yani hakikaten İstanbul'un fethinin belki de en önemli köşe taşlarından bir tanesiydi o hadise. Eyüp Sultan Hazretleri'nin mezarının türbesinin bulunduğu hadiseyi anlatmıştı. Bu hadise sadece hani bizim açımızdan evet böylesi büyük bir sahabinin mezarının İstanbul'da olması önemli. Onu hala şu sıralar bile belki yüzlerce yıl sonra bu topraklarda yaşayacak insanlar bile inşallah ziyaret edebilecek. Bu açıdan çok önemli ama onun haricinde bu olayın askerlerin kafasındaki, zihnindeki, belki kalbindeki umutsuzluğu gidermesi bakımından fethin kırılma noktalarının biri olarak değerlendirildiğini söylemiştik. Tam burada kalmıştı Okay abi. İnşallah bu programımızda da artık yavaş yavaş fethiye geleceğiz ve vaktimiz izin verirse, müsait olursa fethi sonrasını da konuşmayı planlıyoruz. Eğer vakit yetmezse başka programda, bir sonraki programda inşallah fethi sonrasını konuşmak istiyoruz. Çünkü fethi öncesinde yaşananları anlattıktan sonra fethi sonrasında neler oldu, İstanbul nasıl mamur ve inşa edildi, açıkçası bunları da konuşmak gerekiyor. Okay abi programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'cim. Çok teşekkür ederim.
Böylesi uzun bir giriş yaptım. Kusura bakmayın lütfen. Çünkü İstanbul deyince her ne kadar işte bugün içinde yaşadığımız keşmekeş, trafik, gürültü, patırtı, kalabalık falan olsa da İstanbul bizim için çok mühim bir şehir. Yani kendim için söylüyorum, Fatih Sultan Mehmet benim adıma çok önemli bir şahsiyet ki hepimiz için öyledir. Ama hani ben İstanbul deyince aklıma ilk kim geliyor? İlk aklıma benim Fatih Sultan Mehmet geliyor. Dolayısıyla onu konuşurken, onu anlatırken veya onun anlatılmasına vesile olurken heyecanlanıyorum abi. Lütfen heyecanımı da muazır gör.
Aynen öyle. Ben de öyleyim İbrahim'cim.
Eyvallah. Onun için zaten abi yani 4-5 haftadır bu konuyu konuşuyoruz. Ve bana kalsa bir yıl Fatih'i konuşalım diyeceğim yani. Çünkü Türk İslam tarihinin kesinlikle öyle. Türk İslam tarihinin en büyük komutanlarından biri Fatih Sultan Mehmet. Çocuklarımıza onu anlatmamız, onun hayatını örnek olarak vermemiz lazım. Çünkü gencecik yaşında, 21 yaşında bugün insanların işte iş bulamıyoruz falan filan diyerek kendini duvardan duvara vurduğu veya işte oturduğu abuk subuk şeylerle uğraştığı bir yaş diliminde bu insan kalkıyor. Bu koca koca yaşlı komutanlara itiraz ederek, kendisine itiraz eden komutanların karşı gelerek yani sadece Bizans'la değil aynı zamanda etrafındaki fethi istemeyen kişilerle de mücadele ederek büyük bir iş başarıyor. Bir çağ açıp çağ kapatıyor. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet çok önemli abi. Şuradan devam edelim isterseniz abi. Geçen programımızda da bu şekilde bağlamış oluruz. Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesinin bulunması meselesini anlatmıştık. Oradan fethe doğru yavaş yavaş gelelim isterseniz.
İstersen bir iki kelimeyle bu hadise çok önemli olduğu için bir iki kelime edelim.
Lütfen.
Hatırlatmak babında.
Lütfen.
Hazreti Eyüp el Ensari Hazretleri'nin bu Peygamber Efendimiz'in müjdesine nail olmak için o ileri yaşında buralara kadar gelmesi, Hazreti Muaviye'nin gönderdiği orduyla birlikte buraya kadar gelmesi ve burada ileri yaşından dolayı vefatı ve vasiyetin üzerine surlara yakın bir yere gömülmesi ve Akşemseddin Hazretleri'nin etrafındaki tabii onca saygın bir kişi olmasına rağmen etrafındaki fetih karşıtlarının alaycı tebessümleri altında gidip iki çınar fidanını yanında ikinci Mehmet Han'da olduğu halde gidip orada kabin ayak ve baş uçlarına dikmesi ve alaycı sesler kesilmediği için ikinci Mehmet Han biliyorsun iç muhalefetle de çok muazzam bir mücadele vermek zorundaydı. Fetih günlerinde dahi bu böyleydi.
Evet.
Sırf bu alaycı yorumları engelleyebilmek için gece çınar fidanlarının yerini değiştirmesi, sabah namazından sonra tekrar Akşemseddin Hazretleri'yle birlikte gidip gece yüzünü gömdürdüğü asıl kabrin yerini Akşemseddin Hazretleri'nin işaret etmesi ve fidanların yeri değiştirilmiş sultanım demesinden sonra tekrar kabrin gerçek yerinin açılması ve yüzü 2. Mehmet Han'a bizzat Akşemseddin Hazretleri'nin vermesiyle birlikte gerçekten de fetihte yeni bir aşama başlamış oldu İbrahim'cim bu ilk haftanın sonunda. Çünkü askerin morali bozuktu. Bir de Yeniçerinin tavrını biliyoruz tarih boyunca.
Tabii.
Evet doğrudan padişaha bağlı bir kuvvet olması ve köksüz olmalarından dolayı, yani ailelerinden koparılmış çocuklar, alınmış çocuklar olduğundan dolayı doğrudan, çünkü zaten Yeniçeri defterinde bir numaralı Yeniçeri padişahtır. Hı hı. Onlar diğerleri de, diğer Yeniçeriler de padişahın evlatları hükmündedir ve doğrudan ona bağlı bir vurucu güç, bir özel kuvvetler durumunda da o zamanlar Yeniçeriler. Bilhassa o günlerde. Hı hı. Fakat bu tabi vazgeçilmezliklerini de farkındaydı Yeniçerilerde. O yüzden şunu dediler, bizim Yeniçeri kavmında bir şehrin önünde durmak 15 gündür. 15 günden sonrasında biz bu şehrin önünde daha durmayız demeye başladılar. Tabi bunda da yerli kışkırtıcılarında büyük tesiri vardı elbette ki. Fakat işte bugünlerde bu bir şey daha çıktı, bir haber daha geldi. Yine İsveddin Manevi sahibi Akşehir Semtine Hazretlerinden bir müjde daha geldi. Ve askeri bir arada tutmaya başardı bu müjdeyle. O da şuydu, bir teheccüd namazı esnasında o günlerde Akşehir Semtine Hazretleri Sebe Suresini okurken burada geçen Beldetül Tayyibetül sözünün Ebced hesabıyla 850, Hicri 857 yılı, yani tam da fetih günü, yani miladi 1453'e denk geldiğini görünce bunun bu güzel şehirde atın İstanbul olabileceği dair şeyi 2. Mehmet Han'ı ilgilendirdi. Hı hı. Ve bu haber dalga dalga asker arasında yayıldı. Bu askeri maneviyatını yükselten bir vakaydı. Aynı zamanda da Akşemseddin Hazretleri'nin de itibarını elbette ki çok yükselten bir vakaydı ki artık o günden sonra muhalif sesler de giderek de artık kaybolmaya başladı.
Evet.
Çünkü asker arasında bu keşif büyük bir kabul gördü İbrahim'in haliyle. Tabii o günlerde bunun akabinde, bu keşfin akabinde 2. Mehmet Han ilk onun taarruz emrini verdi İbrahim'in. O güne kadar kuşatma kuleleri, lağımcılar, topların açtığı gedikleri yapılan taarruzlar, mevzi taarruzların dışında ilk defa bir umum taarruz emri verildi. 18-19 Nisan sabahında. Burada 4 saat süren bir çatışmalar söz konusu İbrahim'ciğim. Gene Cenevizlerin ve hatta 11. Konstantin'in bizzat çatışmalara katıldığı söylenir. Burada Türk birlikleri hem kuşat hem merdivenli tırmanmalardan, çul tırmanmalarından hem de açılan gediklerden püskürtüldü. Tekrar püskürtüldü. Hemen akabinde bir ya da iki gün sonra, tarihi net ama 20 Nisan günü Papalığın, yani yeni Vatikan'ın doğrudan organize ettiği 4 erzak ve silah mühimmat yüklü aynı zamanda 4 büyük Ceneviz gemisi İbrahim'cim yeni kapı açıklarında belirdi. Şimdi bizim önceki sohbetlerimizde bahsettiğimizi hatırlıyorum. Şimdi bizim gemilerimiz kadırga cinsiydi genelde İbrahim'cim, özellikle o dönemde.
Evet.
Bunlar manevra hızları yüksek atak gemilerdi. Fakat büyük kıtalar arası ticaret yapan bir Portekiz, İspanyol ve Ceneviz gemileriyle mücadele edebilecek kalibrede gemiler değillerdi. Çünkü bu gelen 4 büyük gemi yüksek bordalı, ağır tonajlı gemilerdi ve kimi tarihlerde geçer ki işte Baltoğlu Süleyman Paşa 80 kadırgalık bir güçle bu 4 geminin etrafını kuşattı İbrahim'ciğim. Fakat gemileri durdurmaya muvaffak olamadı. Hatta İtalyan ressam ünlü Zanoro'nun bir resmi vardır. Bütün tarih meraklarının tamamı bu resmi aşağı yukarı bilir. Fatih Sultan Mehmet Han bu Beşiktaş kıyılarında, Kabataş kıyılarında denize doğru atını sürmektedir. Hı hı. Hatta atın dizlerine kadar denize girmiştir ve ileriye işaret etmektedir.
Evet, çok meşhur bir fotoğraf, resim.
Fakat bu adam bu kuşatmayı yarmayı başardı Ceneviz gemileri. İçlerinden bir tanesi de doğrudan Vatikan'ın, hatta bir rivayete göre üçü papalığın doğrudan gemisi, biri Ceneviz gemisi. Bu erzak ve mühimmat taşıyan gemiler zincirin de tam vaktinde kaldırılmasıyla İbrahim'cim İstanbul Haliç'e girmeyi başardılar. Başardılar ve bu tabii Konstantinopolis halkına büyük bir moral oldu.
Evet.
Savunmada tekrar dirilmelerini sağladı. Fakat bizim tarafımızda da tabii Türk tarafında da bir menfi bir etki, manevi etki sebep oldu. Bu tabii normaldir. Buna bir karşılık verilmeliydi İbrahim'cim. Yani buna net, tesirli, tıpkı Şahi Topu'nun, o ilk günlerdeki Şahi Topu'nun etkisini uyandıracak bir karşılık verilmeliydi.
Hı hı.
Ve Fatih Sultan Mehmet Han bunu başardı İbrahim'cim. Başardı. Yani 22 Nisan gene tarihler nettir bütün kroniklerde. 22 Nisan günü sabahın erken saatlerinde sur üzerindeki doğru yani Konstantinopolis surlarındaki muhafızlar birden gördüler ki Türk kadırgaları İbrahim'cim karşı tepelerden Kasımpaşa istikametinden inen tepelerden Türk kadırgalarının yelken açmış o sabah sesi içinde düşün İstanbul'un o tepelerini o bulutların üzerinden yelken açmış Türk gemilerinin peş peşe indiğini gördüler.
Evet.
İnanamadılar. Ve bu aslı şuydu. Yine 2. Mehmet Han'ın bu tabii o ilk o Osmanlı Padişah'ın askeri dehasından, askeri idari dehasından biraz bahsetmiştik.
Tabii.
Bu kalkımsal bir muhtemelen bir deha İbrahim'cim. Şeyden itibaren Kabataş'tan itibaren Dolapdere, Maçka Deresi, daha Kasımpaşa sırtlarından aşağı indirecek şekilde en az eğimli bu tepelerin kısmı tespit edilmiş. Buradaki ağaçlar gece vakti yapılan çalışmalarla ki aslında Cenevi surlarına da çok yakın bir kısım kesin olmasına rağmen burada gece yapılan taraşlamalarla ağaçlar kesilmiş. Bu ağaçlar birer kızak olarak kullanılarak kullanılmış güzergah boyunca serilerek ve ordunun bütün zeytinyağı kaynakları da buraya aktarılmış ve kızaklar ve gemi gövdeleri özellikle omurga kısmı alttan yağlanarak buradan gemiler aynı zamanda da ilk büyük gemi büyük çekici hayvanlara bağlanmış.
Hı hı.
Arkasındaki diğer kadırgalar birbirlerine zincirlerle eklenerek ilk büyük kadırgaya tabii gene yelken açtırılmış rüzgardan da faydalanarak zirveye doğru tırmandırılmış ve oradan aşağı salınırken peşindeki gemileri de zincirler vasıtasıyla beraberinde çekmiş. Biz kimi rivayetlere göre 67 gemi, kimi rivayete 70 gemi, kimi rivayete göre 80 gemi o gün o sabah öğle saatlerine kadar Haliç'e indiriliyor İbrahim'cim. Bu karşı tarafta bu gene Şahi Topu gibi aslında. Burada gemiler çok aktif kullanılamamış. Yani buradan direkt fethi müspet tesir edici çok tesirli hareketler olmamış. Fakat
ama psikolojik bir etkisi var değil mi abi?
Tamamen psikolojik bir hakimiyet kurulmasına tekrar bu hakimiyetin ele geçirilmesine yardımcı olunmuş. İbrahim'cim. Burada şimdi bu buraya çünkü buradan doğru mu oraya müdafaa kaydırmak zorunda kaldı. Yani zaten sınırlı bir asker sayısı vardı. 8 bin, 10 bin, 15 bin arasında bir askerden bahsedilir.
Hı hı.
Sürekli kayba uğrayan bir asker sayısı bu. Çoğu da Cenevizli. Çünkü dediğimiz gibi halk bu işe pek müdahil olmuyor bu mezhep birleştirmesi vakasından dolayı. Burada taktik kuvvetlerin bir kısmı Haliç surlarına kaydırıldı. Dolayısıyla kara surların savunması zaafa uğradı burada.
Evet.
Şimdi tabii Doğu Roma'da bu Grek ateşine güveniyordu. Az önce söylediğimiz Rum ateşi olarak adlandırılan o sönmeyen ateşine güveniyordu. İbrahim'cim yani bir hafta sürdü ya da sürmedi. Bu arada bu gemilerden bilhassa havan topu atışlarına çok faydalanılırdı.
Hı hı.
Fakat o günlerde muhtemelen 28 ya da 29 Nisan günlerinde burada bir fedai diyebileceğimiz bir Doğu Roma gemisi kendi limanından, Haliç ucundaki limandan çıktı. Türk gemileri arasına dizce sızdı ve Rum ateşi bıraktı İbrahim'cim. Bu epey tesirli oldu. Oradaki donanmamıza haliyle epey zarar verdi. Söndürüldü. Bir süre sonra o yanan gemiler ana indirilen gemilerin tecrit edildi. Onlar ayrıldı. Fakat onlar da böyle bir karşı hareket de cevap vermiş oldular. Ama bizim o psikolojik üstünlüğümüzü gidermeyi de başaramadılar.
Evet.
Tabii günler ilerliyordu İbrahim'ciğim, günler ilerliyordu. Şimdi çok tarih detaya girmekten sonra ana noktaları da kalmaya çalışacağım.
Estağfurullah.
Kuşatma kulelerimizin son bir hareketi var. Mayıs'ın ilk yarısında son iki taarruzları daha var. Hepsinde de püskürtmeyi başardılar. Gene Mayıs ayının ilk yarısında Haliç zincirine, Haliç'e doğrudan yapılan bir donanma saldırısı var. Yine sonuca ulaşmıyor. Ve Fatih Sultan Mehmet Han, yani 2. Mehmet Han o günlerde bir nevi askeri sezdirmediği bir kedere, bir başarısızlık korkusuna kapılıyor İbrahim'cim. Çünkü geçmişteki travmatik olaylarından bahsetmiştik. Oralara tekrar dönmeyelim.
Evet.
O dikkatli dinleyicilerimiz onları hatırlayacaklardır. O günlerde Akşemseddin Hazretleri gene kendisine diyor ki evladım diyor, bu doğal bir süreçtir diyor, bu olur diyor. Fakat diyor, sen diyor bu zamanın kutbu, bu zamanın gazına tevessül et diyor kendisi. İbrahim'ciğim. Efendim kimdir o diyor. İkinci Mehmet Han. Özbekistan'da, Semerkant'ta Ubeydullah Ahrar Hazretleri'dir bu zaman kutlu evladım diyor.
Evet.
Sen diyor dualarında mutlaka diyor onun yüzüsü hürmetine bu fethin bir eser olması için niyaz eyle Cenab-ı Hakk'a.
Yani fiili dua yapıldığı gibi manevi dua da yapılıyor.
Tabii. Aynen öyle. Aynen öyle. Zaten Molla Gürani Hazretleri dahil, Akbeyt Sultan Hazretleri dahil, Molla Yusuf Hazretleri dahil, bunlar hepsi zaten leşkeri dua, yani dua askeri, bunlar hep zaten sürekli secde o dönemlerde, o günlerde. Hı hı. Şimdi Ubeydullah Ahrar Hazretleri'yle ilgili o kayıtlar var. Bazı kayıtlar var. Daha sonra İstanbul'a gelen torunu Hacı Muhammed Kasım Hazretleri var. O bahsediyor İbrahim'ciğim. Fetih'ten sonra İstanbul'a gelmiş, bu vakadan bahsediyor. Ubeydullah Ahrar Hazretleri o gün dergâhta bu herhalde artık 2. Mehmet Han'ın çok büyük bir çaresizlikle artık tevessül ettiği dakikalardan birinde bir öğle namazı esnası dergâhtan öğle namazı sonrası ya da ikinden hemen önce dergâhtan talebelerine emrediyor atın hazırlanmasını rica ediyor. İbrahim'cim bir grup talebesi de kimseye bir sebep söylemiyor, bir gerekçe söylemiyor. Dergâhtan hızla ayrılıyor atıyla birlikte. Ya bir grup talebesi de peşine takılıyor. Fakat onlar bir yere kadar gelmesine müsaade ediyor. Bir noktada onları durduruyor ve diyor ki Türk Sultanı diyor Muhammed Han kafirlere karşı harbi diyor. Benden yardım istedi. Benim o yardımına gidiyorum. Beni burada bekleyin diyor. Şimdi şu anlatıyor. Torunun anlatılarını devam ediyor. Atını böyle düz arazi boyunca İbrahim'cim sağa ve sola zikzaklıklar çizdirerek koşturmaya başlamış mübarek. Bir süre sonra da gözden kayboluyor. Daha sonra da bu Sultan Beyazlı Veli, yani 2. Beyazıt Han, Fatih Sultan Mehmet Han oğlu iktidara gelen kendisinden sonraki oğlu, 2. Beyazıt'tan bahsediyor bundan. Ubeydullah Ahrar Semerkandî Hazretleri diyor. Kendisi doğrudan babasından dinlemiş zaten. Bir grup askerle birlikte diyor yanıma geldi diyor. Ve diyor ki işte şu tepenin üzerine çık. Üç defa oradan köş vurdu ve oradan taarruz emri ver diyor. Ve gene 2. Beyazıt Han'ı anlattığına göre asıl işte o büyük son 29 Mayıs büyük taarruzu bu işaret sonucunda ortaya çıkmıştır. Ve Akşemseddin Hazretleri kadar da Ubeydullah Ahrar Hazretleri bu fethin manevi sahiplerinden biri olarak kabul edilme sebeplerinden biri de bu vakadır diye geçer. Tabii bu şekilde geliyoruz biz 29 Mayıs tarihine İbrahim'cim. Burada tabii bütün bu hem askerlerin hem ricalin hem işte başta Zanos Paşa olmak üzere işte Evrenos Paşa, Turan Paşa gibi çok mübarek zatların ve tabii son 29 Mayıs'ta da artık Fatih Sultan Mehmet Han'ın fetih sonrasında eğer Fatih Sultan olmasaydım Ulubatlı Hasan olmak isterdim dediği Ulubatlı Hasan dan bahsetmek lazım evet. Birkaç kelimeyle mutlaka.
Abi çok özür dilerim. Burada bir virgül koyalım mı sohbetimize? Çünkü Ulubatlı Hasan da İstanbul'un fethinin köşe taşlarından bir tanesi. Yani hakkında böyle biri var mıydı yok muydu filan gibi tartışmalar olsa da sonuç olarak sembol bir isim. Bunu aradan sonra inşallah konuşmaya devam edelim.
Eyvallah.
Değerli dinleyicilerimiz kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından sohbetimize inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Programımızın birinci bölümünde İstanbul'un fethine giden süreci anlatıyorduk. Okay abi şeyde kaldı, tam da böyle hani fethin sembol isimlerinden biri olan Ulubatlı Hasan'da kaldı. Ulubatlı Hasan'la ilgili açıkçası yani konuşulan gerçek bir şahsiyet miydi değil miydi, sembol mü isim miydi tartışmalarını bir kenara bırakarak şunu söylemek isterim. Ulubatlı Hasan tarihin İstanbul fethinin sembol isimlerinden bir tanesiydi. Yani bu milletin, Türk milletinin her bir ferdinin yeri ve zamanı geldiğinde Ulubatlı Hasan olacağını, gözünü kırpmadan Ulubatlı Hasan olabileceğini aslında bundan 600 küsur sene önce bu hadiseyle görmüştük. Buradan devam edelim Okay abi. Ulubatlı Hasan'dan bahsediyorduk.
Tabii ki İbrahim'cim. Ondan evvel bir noktayı atlamamak lazım. Mayıs ayının bu sonlarına doğru İbrahim'cim Çandarlı ekibi büyük bir Haçlı donanmasının toplandığı, kar ordusunun da toplandığı ve süratle İstanbul'a doğru yaklaşmakta olduklarını büyük bir halk meclisinin içerisinde söylüyorlar İbrahim'cim.
Peki, diyorlar ki bu gerçek bir bilgi mi abi?
Elimizden geleni yaptık. Efendim İbrahim'cim?
Bu bilgi gerçek miymiş? Yani hakikaten böyle bir ordu geliyor mu İstanbul'a doğru?
Hayır. Şimdi böyle bir şey konuşuluyor. Fakat artık Türklerin batıdaki başarıları, bilhassa Balkan coğrafyasındaki Tuna doğusu ve batısında doğru sarkmaya başlayan artık başarılarından batı yılmış durumda İbrahim'cim. Papa'nın çabaları var, doğru. Fakat istediği miktarda ve sayıda asker toplayamıyor. Batı krallıkları artık Türkleri buradan Balkan ve bu Ön Asya coğrafyasından söküp atacak büyük bir ordu toplayabilme hususunda umutsuz ve bir nevi isteksiz. Yani 1448 2. Kosova'daki babası 2. Murat Han'ın gösterdiği zafer zaten aslında bu kuşatmanın yolunu açan da esas zaferlerden biri. Onu da aslında unutmamak lazım. Hı hı. Yani 2. Kosova zaferi olmasaydı muhtemelen geçen bu 52 günlük süre boyunca bir ordu toplayabilirlerdi İbrahim'ciğim. Evet. Yani çünkü pek çok ordu, pek çok kuşatma bu şekilde kalktı İstanbul etrafından. 2. Murat Han'ın kuşatması hakeza. Şimdi Akşemseddin Hazretleri başta olmak üzere, işte Zanos Paşa, büyük hocası Molla Gürani Hazretleri, Molla Hüsav Hazretleri ve diğer paşalar buna şiddetle karşı çıktılar İbrahim'ciğim. Yani kuşatmanın kaldırılması hususuna şiddetle karşı çıktılar. Ve saldırılara hız verilerek umutsuzluğa kapılmadan devam ettirilmesi hususu kararlaştırıldı. Ve işte o noktada biz bir kritik karar görüyoruz. Çandar Ali Paşa ilk defa biraz ikinci bir göreve alındı İbrahim'ciğim. Zanos Paşa hazır bütün umum taarruzlar ve genel taarruz nizamında terdibinin düzenlenmesinde bir numarayı yükseltildi Zanos Paşa İbrahim'ciğim. Yani bir artık kuşatma bu bilhassa bu Mayıs sonlarında 25-26 Mayıs tarihlerinden itibaren özellikle Zanos Paşa'nın sırtındaydı. Omuzlarına bırakıldı. Zaten işte bu 27 Mayıs'ta bir büyük bir halk divanı, yeni bir halk divanı toplandı ve 28 Mayıs'ın son büyük bir umum taarruz maksadıyla istirahatle geçirilmesi kararı verildi İbrahim'ciğim. Doğru ama tarafı da buna ayrılmamıştı zaten. İşte senin birkaç program önce sormuştun. Ayasofya Kilisesi'nde evet. O sırada meleklerin dişiliği, erkekliği meseleleri tartışılıyor diye böyle bir soru sormuştum. Bu hakikaten de öyle. Çünkü o dönemde Milas'ta Katoliklerin Ayasofya Kilisesi'nde boy göstermeye başlamasıyla başlayan o meslek gerginliği Ortodoksların içerisinde biz Katoliklerin karşısına, yani o diyofizit monofizit ayrımından bir kenara bırak, yani Ruhul Kudüs'ün yapısından dolayı bunlar Ortodoks ve Katolik olarak ayrıldılar ve birbirini aforoz ettiler ya. Şimdi bunlar bir Ortodoks rahipleri sağlam bir gerekçeyle Katoliklerin karşısına çıkıp meleklerin cinsiyeti hususunda onları bir nevi bir teolojik tartışmada alt etmek ve böylece Ortodoks mezhebinde üstünlüğü kabul ettirmek, nihai üstünlüğü kabul ettirmek maksadıyla sıkı bir çalışmaya girişmişlerdi. Kaynak tutulması falan yapıyorlardı. Şehir düşmek üzereyken İbrahim'ciğim. İşte o tartışmalar o gündü. O günde, o son günde 29 Mayıs'ta Ulubat'ta Hasan surlara tırmanırken bu şiddetli tartışmalarda şey içerisinde, Ayasofya içerisinde ve şehir içerisinde diğer bütün manastırlarda falan devam ediyor. Ulubat'ta Hasan isim benim karşıma şeyde de çok çıktı. Barbaroski'nin hazırlıkları esnasında da çok çıktı İbrahim'ciğim. Çünkü Oruç Reis de Hızır Hayrettin Reis de, yani kardeşi Barbaros Hayrettin Paşa olarak bildiğimiz Hızır Hayrettin Paşa da şeyi çok anarlarmış. Ulubatlı Hasan'ı çok anarlarmış İbrahim'ciğim. Çünkü bunlar Midillili. Midillili'nin Yakup Ağa'nın evlatları. Yakup Ağa da bu İstanbul kuşatması günlerinde Fatih'in ordusunun içerisinde İbrahim'ciğim.
Vay be.
Hatta bir rivayette Ulubatlı Hasan'la da tanışıyorlar. Yani Midillili Yakup Ağa, yani Oruç ve Barbaros değillerin babaları Ulubatlı Hasan'la tanışıyorlar bir şekilde.
İşte tarih insanı, çünkü kader insanı nereden nereye getiriyor değil mi abi?
Evet, böyle enteresan bazı ilişkilerde rastlayabiliyorsun tarih okurken.
Şey derler işte, hani kurttan kurt doğarmış derler. Hakikaten de öyle yani.
Aynen öyle, bravo. Çok güzel söyledin. Midilli'nin fethinden sonra II. Mehmet Han burada Türk nüfusu oluşturmak için burada bir grup Yeniçeri gönderiyor. İşte Yakup Ağa onların içerisinde. Bu Midilli'de bunlar şimdi bir Yeniçeri garnizonu bırakılıyor. Fakat bu garnizonun hepsi tabii Yeniçeriler, biliyorsun, bekar askerler. Fakat onlara özel bir izin çıkarıyor II. Mehmet Han. Bunların evlenmelerine izin veriyor İbrahim'ciğim. Zaten askerler de başvuruyorlar. Hı hı. Ya burada çok uzakta kaldık. Hem merkeze çok uzaktayız, hem yoldaşlarımıza çok uzaktayız. Bize bir evlilik izni veriyorsun. Midilli kızlar da galiba güzel oluyormuş bayağı İbrahim'ciğim. Burada yerel hem soyluların kızlarıyla hem de yerel eşrafın kızlarıyla burada işte Yakup Ağa'da orada Helena mıydı? Şimdi o anda ismini hatırlayamadım. Yerli soylardan birinin kızıyla evleniyor. İşte Oruç Reis de Hayrettin Reis de bu evlilikten. Onlar da zaten babalarından çok duyarlanmış Ulubatlı Hasan'a. Ulubatlı Hasan'ın fetih sırasındaki mücadelesini, kahramanlıklarını falan çok dinlemişler babalarından. Denizlerdeki mücadeleleri esasında biraz da İspanya kıyılarını, İtalya kıyılarını vururken ve buralarda içeri doğru askeri harekatlarda bulunurlarken sık sık Ulubatlı Hasan'ı anarlarmış İbrahim'ciğim harekat öncesinde. İsmini anarlarmış yani mutlaka.
Vay be.
Ulubatlı Hasan tabii o Belgrad Kapı civarında surlara tırmanıyor. Tabii son dönemde işte buna 10 yıl öncesinden başlayan bir şiddetli bir tartışma oldu. İşte Ulubatlı Hasan'ın varlığı, işte efsane bir şey mi falan yani.
Evet.
O zaman ben zaten ilk tartışmada duymak içinden şey demiştim. Yani ya bu surlara biri bayrağı dikti.
Tabii canım. Adı Hasan olmasın, Hüseyin olmasın. Hiç önemli değil kesinlikle.
Abi ne fark ediyor? Biri dikti bunu yani.
Abi şöyle bir de yani bu aslında
rahatsız oldukları şey şu. Orada 30 kişilik bir müfrezeyle oradan hareket etmesi.
Evet.
Surların sonuna kadar bu sefer tırmanmayı başarabilmesi. Etrafında 7 ya da 10 kişilik bir Yeniçeri bölüğü kalıyor etrafında. Bir manda kalıyor. Onlarla sonuna kadar direnmesi Ve iki, yani bütün o okları göğsünde toplarken o sancağı son ana kadar bırakmaması, Fethullah'ın böyle bir kahramanlık öyküsüyle tamamlanması çok rahatsız ediyor. Batı ve Batı tandanslı düşünceyi çok rahatsız ediyor. O yüzden de böyle bir inkara şey yapıyorlar. Tıpkı gemilerin
karadan yürütülmesi meselesi. Evet.
Meselesindeki itirazları gibi.
Abi şöyle. Özür dilerim.
Gemilerin karadan yürütülmesini zaten Türk kaynaklarından okumuyoruz ki. Fransız kaynaklarından okuyoruz zaten.
Evet,
kendi
evet.
Kaynaklarına geçiyor.
Evet, aynen öyle. Şimdi yani dediğiniz gibi o sancağı, o bayrağı kaleye diken, burca diken kişinin adının Hasan olması, Hüseyin olması, Ali olması önemli değil. Orada bir Müslüman Türk o kadar muhasaranın içerisinde çıkıyor ve o bayrağı oraya dikiyor, sancağı oraya dikiyor yani. Dolayısıyla aslında Ulubatlı Hasan bizim için bir sembol karakterdir. Yani var mıydı yok muydu tartışmaları, dediğiniz gibi hakikaten biri çıkmış oraya o bayrağı dikmiş. İnsanlar böylesi mühim bir hadisede bile acaba bunu nasıl çamur atarız da işte ayaklar altına aldırız düşüncesini gayret ediyorlar.
Son tutundukları dalda şu Kerkoporto kapısının açık kalması hikayesi.
Evet, geçen
bunu iki önceki bile konuşuyorlar ve Türk tarafından da destek veriyorlar. Yani hiç şaşırmıyoruz tabii buna.
Evet, iki önceki programda konuşmuştuk.
Evet, destek veriyorlar. Yani bu da bir işin Fethin önemini düşürmek için ortaya atılmış bir iddia. Hı hı. Hiçbir ciddi tarihçi buna zaten kıymet vermiyor. Açık unutulsa ne olur, unutulmasa ne olur. Surlar zaten pek çok yerinde surlar düşmüş zaten. Pek çok yerinde Türkler bayrağı dikmişler.
Evet.
Yani küçük bir kapıya kalmadı ki Türklerin işi.
Kesinlikle öyle.
Deli ayetinde 29 Mayıs sabahı Allah'ın izniyle bu peygamberimizin müjdelediği, tabi Konstantiniyye asker olarak müjdelediği, yani küçük Konstantiniyye olarak küçümsediği, haber verdiği Konstantinopolis'in fethi müyesser oluyor İbrahim'ciğim. Tabii ki Konstantin'den aslında bahsediyor peygamberimiz. Bir de Konstantiniyye Ekber var. Hı hı. Allah'ın izniyle o da Roma. Çünkü evet. onun o fethi de nail olabilmek için, o müjdeye de nail olabilmek için yine başta Fatih Sultan Mehmet'den Otranto'ya asker çıkardı Fatih'den önce biliyorsun 1480
evet,
yılında. Orada bir Türk birliği oluşmuştu. Kaleyi düşürmüştü Otranto Kalesi'ni.
Birinci aşaması
benim toplumda.
Birinci aşaması İstanbul'un fethiydi abi. Eğer
tabii birinci aşaması İstanbul fethiydi.
Tabii.
İkinci aşama Otranto'nun fethiydi.
Kesinlikle.
Fatih bunu da başardı fakat ömrü vefat etmedi.
Yani yaşasaydı muhtemelen orayı da alırdı abi. Çünkü böylesi bir dirayet,
alırdı,
böylesi
alırdı.
Bir güç.
Direnecek ciddi bir güç yoktu zaten. Karadan da yürüyecekti. Denizden de zaten kuşatmayı. Tamam, zaten Otranto oradan bir hareket üssüydü. İtalya işlerine doğru bir hareket üssüydü. Önünde de onu durdurabilecek bir şey de yoktu zaten. Bir engel de yoktu Allah'ın izniyle. İşte ömrü vefat etmedi. Çok genç, bugüne göre çok genç denebilecek bir yaşta vefat etti. İkinci Mehmet Han. Şimdi tabii Ulubatlı Hasan cenazesi İbrahim'cim surlardan indirildi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın huzuruna getirildi. Şehit, mübarek şehidin bedeni tabii kan içinde. Hem göğsüne saplanmış oklar, sırtından vurulmuş mızraklar. Aynı zamanda fiili mücadelenin kılıçla yaptığı fiili mücadelede bedeninde ve yüzünde etkileri var. Kanını, mübarek kanını eliyle siliyor. Ona dualar ediyor ve ben eğer Fatih Sultan'dan olmasaydım bunu battansa olmak isterdim. Diyerek de bu fethin kendisi açısından maddi değerinin o kadar olmadığını, bunun manevi değerinin ne kadar önemli olduğunu bir nevi orada işaret etmiş oluyor Fatih Sultan'dan.
Evet.
Tabii fethin hemen arkasından İbrahim'cim harekatta başlıyor. Temizlik yani ne diyelim. Bu fethi engel olan aslında Osmanlı'nın bir nevi ama kasıtlı ilerlemesine engel olan başta Çandarlı Ali Paşa olmak üzere etrafında tutuklamalar başlıyor İbrahim'cim.
Hı hı.
Zaten Yedikule zindanlarına atıldıktan iki gün sonra galiba ilk sohbetimizde bahsetmiştik. Çandarlı Ali Paşa kapısında, hücresinin kapısında cellatları buluyor.
Hı hı.
Tabii hiçbir ilenmesi yok. Bu konudaki suçunun da farkında. Kaderine teslim oluyor. Yani hiç sorun çıkarmadan, cellatlarla mücadele etmeden kaderine teslim oluyor. Ve Çandarlı devri, yani 150 yıl sürmüş çeşitli aralıklarla hem İlmiye sınıfından hem de ticaret sınıfından ve dört büyük sadrazamla birlikte o büyük çandarlı devri İstanbul Fethi'nde birlikte de sona eriyor İbrahim'ciğim. Ki Osmanlı'nın kurucu hanedanı olduğu, kurucu hanedanlarından en ileri gelenlerinden biri olduğunu zaten belirtmiştik önceki sohbetlerimizde.
Evet.
Böylece İstanbul artık bir Türk fethiyle birlikte yeni bir döneme başlıyor İbrahim'ciğim. Fakat şimdi askerin, biliyorsun, kılıçla girilen bir şehirde askerin 3 gün yağma hakkı var.
Evet.
Şehire asker yayılıyor. Kimi tarihlerde anlatılan olaylar var. İşte hepsini, çünkü Allah alem hepsinin tabii sahihliğini bilemiyoruz. Ama bir askerin Ayasofya'nın basamaklarını altın arama niyetiyle kırdığına dair ben birkaç yerde okudum. Hani birkaç yerde okumasam söylemezdim ama bunu görünce 2. Mehmet Han bak ki yağmadan önce şunu kesinlikle askerine bildirmişti. Şehrin taşı ve toprağı benim, içindekiler sizindir. Fakat tarihi noktalarda birkaç küçük hasar tespiti yaptıktan sonra da artık yağmanın ilk geceden itibaren durdurulması emrini veriyor. Aslında edilmeyi şeriyeye uygun değil bu emir. Çünkü askerin hakkı 3 gün. Ama bu tabii o büyük otoritesiyle de 2. Mehmet Han artık kesinleştirdiği ve sağlamlaştırdığı perçinlediği iktidardaki artık bu büyük otoritesiyle de yağmanın durdurulması emrini veriyor.
İşte İstanbul'u ne kadar seviyorsa abi artık.
Efendim İbrahim'ciğim?
İstanbul'u diyorum ne kadar seviyorsa artık yani.
Evet.
Askerlerin şimdi, karşısına ki, geçme pahasına.
Aynen öyle. Biz Sultan Mehmet Han'ın entelektüel yapısından epey uzun bahsettik. Yani önceki programlarımızda. Yani o şahsın bu şehrin hem jeopolitik yapısı hem de içerideki eski tarihle birlikte o tarihi ve kültürel yapısını ne kadar hakim olduğunu dilimiz dönünce anlatmaya çalışmıştık. Şehrin daha fazla zarar görmemesi için ilk günden durduruyor, ilk geceden durduruyor. Ve ondan sonra tabii şehrin bir nasıl diyelim bir Türk-İslam görünümü kazanması, bu Türk-İslam motifini şehrin bütün yapılarına, içine, tekrar imarına işlemesi lazım. Bunun planlamalarına girişiyor. Öncelikle nüfus meselesinin halledilmesi lazım. Çünkü şehir boşalmış. Yani fethin son günlerinde artık bilhassa Haliç üzerinden Doğu Roma halkının firar ettiği, Cenevizlere katılarak, çünkü ülke General Justiniani de yaralı bir şekilde surlardan ayrılıyor. Oraları bahsetmeyi unuttuk. Şimdi Justiniani ağır yaralanıyor.
Evet.
İbrahim'ciğim. Adamları tarafından son anda geldikleri kalyonlarını gemilerine götürülürken gemiye bindikten ya bir gün sonra ya da gemiye bindirildiği esnada, tarihlerde birkaç farklılık var, genel üstün yani ölüyor. 11. Konstantin ise İbrahim'cim son ana kadar müdafayı bırakmıyor.
Evet.
Yani genel üstün yani bile yaralandığından dolayı adamları tarafından götürülmek zorunda kalıyor. Fakat 11. Konstantin İbrahim'cim son ana kadar çatışmalardan çekilmiyor. Hatta askerler 2. Mehmet Han Topkapı'dan girdikten sonra ilk saf müdafiler arasındaki cenazeler arasında orada 11. Konstantin'i kartal işlemeli kırmızı çizmelerinden tanıyor. Çok hürmet gösteriyor. Bak çok hürmet gösteriyor. Büyük bir muharip olarak değerini onaylıyor. Aynı zamanda fedakar bir imparator olarak kıymetini ona iade ediyor. Şey ilginçtir. 2. Abdülhamit Han'a hal fetvası verildikten sonra biliyorsun bir süre Beylerbeyi Sarayı'nda kaldı. O şeyde o 1918'de işte İstanbul'un işgali esnasında bir grup iddiatçı yanına geliyorlar. Ve sultan diyorlar, siz artık İstanbul'da kalmanız hayatınızın devamı açısından çok risklidir. Sizi buradan Anadolu içlerine, Eskişehir'e ve Ankara'ya gönderelim diyorlar. Tabii 2. Abdülhamit Han bu 1918 işgali esnasında karşısına gelen iddiatçılara şu meşhur cevabını veriyor o zaman. Yani benden dedem Fatih Sultan Mehmet Han'a son ana kadar doğrudan çarpışarak direnmiş bir 11. Konstantin'in dirayetini ve asaletini de mi ummuyorsunuz benden diyor ya. Bu kadar mı ummuyorsunuz benden diyor ve asla ve asla şehirden ayrılmayacağım diyerek de beyanda bulunuyor genel iddiatçılara. Yani bu manada askeri ve siyaset tarihinde 11. Konstantin'in çok büyük bir yeri ve önemi var İbrahim'ciğim. Evet. Düşman ama saygıdeğer bir düşman. Ben zaten Kuşatma 1453 kitabımda kendisinden uzun uzun bahsettiğinden dolayı da biraz bir de böyle övgüyle bahsettiğinden dolayı da biraz tepki de almıştım. Ama sizin düşmanınızın büyüklüğü sizin zaferinizin de büyüklüğünü kesinlikle bir ispatıdır.
Yani o yüzden İmparator Konstantin kaçıp gitseydi abi İstanbul fethi çok basit bir şekilde gerçekleşebilirdi.
Aynen öyle.
Belki de bütün
aynen
bunları
öyle
konuşmuyor olurduk yani.
Aynen öyle, aynen öyle. Tabii ki. O zaman bu işin de değeri düşecekti.
Tabii.
Patrik Denadius Fethin II. Mehmet Han önünde Akşemseddin Hazretleri ile birlikte şehirden girerken karşılayan ekibin içinde. Hatta II. Mehmet Han Akşemseddin Hazretleri'ni atına bindirmiş. Kendisi yürüyerek giriyor. Çünkü şehrin manevi fatihinin II. Akşemseddin Hazretleri olduğunu vurgulamak istiyor bu noktada şehre girerken. Patrik Gennadius karşılayan ekibin içinde. Fatih Sultan Mehmet Han Patrik'in derecesini Patrik'e tekrar görevinde bırakıyor. Ölene kadar da zaten Patrik görevinde kaldı. Ve vezirler, kubbe vezirlerinden aynı statüye getiriyor İbrahim'ciğim. Burası önemli. Hı hı. Yani kubbe vezirleri sıfatını veriyor. Yani protokolde bir yer veriyor Patrik'e. Bu tabii Ortodoks halkın kalbini kazanmasında çok önemli. Katolik ayinleri elbette ki bundan sonra duruyor. Ve İstanbul gerçek Ortodoks mezhebinin tekrar muhafazası söz konusu. Hı hı. Fatih Sultan Mehmet Han tarafından. Bu da zaten Osmanlı'nın ilk kuruluş günlerinden itibaren girdiği ve toprak reformu yaptığı her yerde insanlara verdiği inanç özgürlüğü ve anti-asimilatif tavırlarıyla takdir toplamasının da bir başka örneği olarak ve en çarpıcı örneklerinden biri olarak tarihlerimizde
yerini
gurur duyacağımız bir vaka olarak da yer alıyor İbrahim'ciğim.
Evet. Eyvallah abi. Şimdi bu programımızın sonuna geldik. Yaklaşık evet, yani yanlış hatırlamıyorsam 5 programdır fetih konuşuyoruz, evet, fatih konuşuyoruz. Bütün bu serüvenin en sonuncusu olarak da eğer sizce de uygunsa önümüzdeki hafta fetih sonrası İstanbul'u konuşalım. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a ne yaptı? Nasıl bir
hem İstanbul hem de Avrupa'daki sonuçları.
Kesinlikle.
Hem iki tarafında da sonuçları var. Onlara
tabii,
bakalım.
Tabii. Bir de şimdi yani Osmanlı İmparatorluğu'nun Devlet-i Aliye olmasının temelini atan kişi Fatih Sultan Mehmet'tir. Dolayısıyla İstanbul fethinden sonra neler yaşandı? Önce bunu ve ardından fethin batıdaki sonuçlarını konuşmak önemli. İnşallah müzikli programda bunu konuşalım abi.
Eyvallah. Eyvallah.
Çok teşekkür ediyorum keyifli sohbet için.
Ben teşekkür ederim çok. Sağ olun.
Değerli dinleyicilerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi edebiyatçı yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Bu programımızda İstanbul'un fethi hadisesini konuştuk. Ve bu sırada yaşanan çarpıcı hadiseleri konuştuk. Gerçekten Okay Tiryakioğlu çok kıymetli bilgiler verdi. Hiç duymadığımız, bugüne kadar hiç karşılaşmadığımız bilgiler verdi. Kendisine bu alıma çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki programda inşallah fetih sonrasını konuşacağız. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.